Ayrım 23, sayfa 324. Betül Turgut'tan ayrılığı sırasında kendisinde kalan anahtarla kapıyı açacak ve içeriye girmemi sağlayacaktı. O andaki heyecanıma rağmen Turgut'un neden kapı kilidini değiştirmediğini düşündüm bir an. Çok tedbirsiz bir davranıştı bu. Bu gibi ahvalde herkes tedbir olarak kapı kilidini değiştirirdi. Hele şantaj yapıp para sızdırdığımız insanın elinde bir anahtar olduğunu biliyorsanız. Yine de üzerine fazla duracak değildim. Sokak kapısını hafifçe ittim. Ağır ahşap kapı hiç gıcırdamadan aralandı. İçeriye süzülmeden evvel son bir kere başımı çevirip bahçeye ve sokağa baktım. Kimsecikler yoktu görünürlerdi. Çok uzaklardan bir köpek havlaması aksetti kulağıma. Sahi bu tenha yerde oturmasına rağmen Turgut niye köpek beslemiyordu? Burada ben otursam en azından iki güçlü kurt köpeği beslerdim. Sonra birden Tonguç'un neden arabada kaldığı aklıma takıldı. Planı anımsayamadım birden. Herhalde hiçbir zaman ciddiye alıp dikkatle dinlemediğimden olsa gerekti. Yardımcım Tonguç da benimle beraber içeriye girecek değil miydi? Aksi halde onu buraya getirmemizin ne anlamı vardı? Yoksa dışarıda terk etmeye mi yatacaktı? Toparlayamadım. Betül'le yaptığımız son konuşmaları anımsamaya çalıştım. Öyle olacaktı herhalde. Bir süre karanlıkta gözlerimin etrafa alışmasını bekledim. Çevrem zifiri karanlıktı. Durdum, etrafı dinledim. Çıt çıkmıyordu villanın içinde. Herhalde Betül çoktan soyunup yatağın içine girmiş olmalıydı. Ne kadar zamanım alırdı ki bu? Derin bir nefes aldım. Evde Betül'den başka kimse olmadığına göre gürültü bile çıkarsam bir sakıncası yoktu. Ama o psikolojik gerginlik içinde eve gizlice giren bir saldırganın ruh haliyle adeta ayak parmaklarımın ucuna basa basa ilerlemeye başlamıştım. Şimdi etrafı biraz daha iyi görebiliyordum. Merdivenler geniş ve enliydi. Hafif dönerek üst kata kıvrılıyorlardı. Üçüncü basamağa tırmanırken bana söylenenleri hatırlayıp ceketimin cebinden silahı çıkardım. Soğuk havada ellerim ter içindeydi. Belki de evin kalorifer tesisatı çok iyi çalıştığından ve aşırı sıcak olduğundan terliyordum. O an başımdaki maskeyi fırlatıp atmak için neler feda etmezdim ki? Bir ses çarptı kulağıma gecenin sessizliğinde. Ne olduğunu ilk anda anlayamadım. Motor homurtusu gibi geldi bana. Sesin yukarıdan gelmediği kesindi. Başımı kaldırıp merdivenlerin nihayetine baktım. Hiç hareket yoktu. Sanki dışarıda biri marşa basıp arabayı hareket ettirmişti. İçim bir an korkuyla doldu. Acaba bir aksilik zuhur edip Turgut eve erken dönmüş olabilir miydi? Durup etrafın sessizliğini tekrar dinlemeye çalıştım. Acaba böyle bir tehlike vukuunda ne olurdu? Sanırım bunu hiç düşünmemiştik. Erkete'de yatan Tonguç tehlikeyi bize nasıl duyuracaktı? Tüylerim diken diken oldu. Hatta bir an elimdeki tabancayı cebime sokmayı bile düşündüm. Dünyanın en tehlikeli şeylerinden biri elindeki boş tabancayla rakibin karşısına çıkmaktı. Karşındaki elimde tuttuğum silahın boş olduğunu bilmediğinden şayet onun da silahı varsa kurşunlarını nefsini müdafaa için üstüme boşaltması için içten bile değildi. Bekledim. Ne bahçede ayak sesleri duydum ne de sokak kapısında yanılmış olmalıydım. Neden sonra toparlanarak basamakları tırmanmaya devam ettim. Trabzanları tutan parmaklarım ter içindeydi. Yüreğimin atışları daha da hızlanmıştı. Bir iki basamak daha çıktım ve tekrar durdum. İçimde tarifsiz bir sıkıntı başlamıştı. Kendimi boğuluyor gibi hissediyordum. Sağ elimle kavradığım tabanca taşıyamayacağım kadar ağırlaşmıştı sanki. Hani neredeyse olduğum yerden seslenip "Betül, ben bu numaradan vazgeçtim. Arabaya dönüyorum." diye bağıracaktım. Son anda kendimi zorlukla tutabildim. Artık bu andan sonra dönüş yapamazdım. Çok geçti. Betül'ün nazarında ne hale düşerdim sonra? Son basamakları nasıl çıktığımı hatırlamıyorum. Bahçe tarafında ve merdivenlere en yakın olan kapıyı fark ettim. Betül o odada olmalıydı. Bana verilen tarif orasıydı. Geniş bir koridordaydım şimdi. Gözlerim karanlığa alıştığından etrafımı daha net görebiliyordum. Koridorun nihayetinde arka bahçeye bakan geniş bir pencere vardı. Beyaz tüllerini bile durduğum yerden seçebiliyordum. Betül'ün girdiği oda hariç 3 oda daha mevcuttu burada. Doğrusu yalnız yaşayan bir adam için oldukça büyük bir evdi burası. Soluklarımı ayarlamaya çalıştım. Şimdilik korkulacak veya çekinecek bir şey yoktu. Aslında bir an önce odaya dalıp uyuma taklidi yapan sevgilime yaklaşarak boş tabancanın tetiğini çekip bu azap verici oyunu bir an önce bitirmek en akıl kârı işti. Elimi kapının tokmağına attım. Yatak odasının kapısı aralık değildi. Yadırgadım bir an. Nedense bu kapının da aralık duracağını sandım. Önceden içeriye giren Betül, benim de içeri rahatça girebilmem için bahçe kapısından da Sokak kapısını da aralık bırakmıştı tabii. Ama yatak odasının kapısının kapalı kalması çok doğaldı. Zira yazacağımız sahnenin tüm gerilimi o an duyacağımız hislerle ilgiliydi. Bunun yadırganacak tarafı yoktu. Usulca tokmağı çevirdim. Karanlık ve derin bir sessizlik, maskenin içinden çıkan nefes hırıltılarımdan başka duyulan tek ses yok. Kapıya biraz daha ittim. Kapıyı biraz daha ittim. Yatağın kocaman silüetini görebiliyordum. Büyük, adeta devasa. İki camdan içeri süzülen gecenin karanlık ve ürpertici gölgeleri odanın zeminini aydınlatmaktan çok insanın içine korku salan dalgalanmalar yaratıyordu. Durup bekledim. Yavaş yavaş odadaki eşyaları da seçebiliyordum artık. İki büyük koltuk, çok geniş bir gardırop, tuvalet masası ve vesaire eşyalar. Yatağa baktım. Kocaman yatakta yorgana sarılmış yatan Betül'ün vücudunun kıvraklığını görüyordum şimdi. Sessiz ve kımıldamadan yatıyor, kulaklarımı dikip dinledim. Uykuya dalmış birinin hafif soluklarını duyabiliyorum. Takdir etmeli. Doğrusu fevkalade rol kabiliyeti var. Mükemmel bir oyun sergiliyor. Gerçeği bilmesem sevgilimin hakikaten uyuduğunu düşünebilirim. Onun soğukkanlılığı kendime olan güvensizliğimin biraz azalmasına yol açıyor. Biraz daha rahatım şimdi. Belki bunda onunla aynı odada bulunmamın, yabancı bir evde yalnızlıktan kurtulmanın da payı olabilir. Artık ben de rolüme başlayabilirim. Elimdeki silahı karyolada yatan görüntüye doğru tevcih ediyorum. Yapacağım tek şey ilerleyip silahı alnına dayayarak boş tabancanın tetiğini düşürmek. Meraka kapılıyorum. Acaba sevgilim şu an neler hissediyor? Daha sonra duygularını onunla karşılıklı oturup müzakere etmeyi düşünüyorum. Kim bilir birbirimize neler anlatacağız. Yatak odası baştan aşağı kalın yün hadıyla kaplı. Adım atışlarım duyulmuyor. Biraz daha karyolaya yaklaşıyorum. Komedi az sonra bitecek. İyice rahatım artık. Hatta içimden gülmek geliyor. Bazı şeyleri çok büyüttüğümü, vesvese haline getirdiğimi daha iyi anlıyorum. Betül'le aramdaki mesafe iyice azaldı. 1 metre, yarım metre ve şimdi daha da az. Namluyu alnına doğru iyice yaklaştırıyorum. Artık her an tetiği düşürebilirim. Ama yapmıyorum. Boş silahı şeytan doldurur derler. Buna cesaret edemiyorum. Öldün Betül. Artık sen ölüsün diye fısıldıyorum sadece. Yatakta bir kımıldama. Betül derin uykusundan uyanmış taklidi yaparak yattığı yerden kımıldıyor. Çıplak kolu uzanarak başucundaki lambaya uzanıyor. Komodin üzerindeki lambayı yakacak. Tetiği düşürmediğim için acaba bana kızacak mı? Senaryoda ufak bir değişiklik yaptım ama bence hiç önemli değil. Mühim olan cinayetin işlenmesiydi. Tetikten çıkacak sesi duyması veya duymaması hiç önemli değildi. Zaten elimde içi dolu bir silah olsaydı çoktan öbür dünyaya gitmişti bile. Hem sahneyi o düzenlemiş, bugün tartıştığımız çeşitli olasılıklardan hiçbirine başvurmamıştı. Uyanma, korkma, çığlık atma vesaire gibi. Demek Betül uykuda ölmenin en uygun olduğunu düşünmüştü. O da birden aydınlandı. Beni asıl şaşırtan şey ondan sonra oldu. Betül'ün ağzından tiz ve canhıraç bir feryat çıkmıştı. Korku dolu, insanı iliklerine kadar titreten bir çığlık. Neden bağırdığını anlayamıyordum. Sus lütfen diye bağırdım. Tamam işte, sahne tamamlandı, sen artık ölüsün. Ama Betül susmuyordu. Korkudan irileşmiş gözleriyle bağırmaya devam ediyordu. Saçma bir düşünceye kapıldım. Yoksa yüzümdeki orangutan maskını ilk defa mı görüyordu? Ondan mı korkmuştu? Ya da şu 5-10 dakika içinde rol yaparken gerçekten uyuyan mı kalmıştı? Ama bu imkansızdı. Benim kanımı donduran o dakikalar içinde sızıp uyuyacağını düşünmezdim. Düşünemezdim. Bir maske kullanma fikrini de bana o vermişti. Betül'ün kesik çığlıkları birbirinin ardına devam ediyordu. Yeter artık sus diye bağırdım. Bu sefer civardaki komşulara ve yaptığımızı haber vermek mi niyetin? Ne anlamsız bir davranıştı bu korku numarası. Tepem iyice atmaya başlamıştı. Hiddetimden köpürdüm. Bu kadar da rol kesmek artık fazla oluyordu. İmkanım olsa o an suratına bir tokat atardım. Hışımla yüzümdeki maskeye asıldım. Zaten beni boğacak gibi sıkıyordu. Tam bir rezaleti yaşadım. Çıkarıp fırlattım yüzümden. Tabancayı da cebime sokarken niye bağırıyorsun? Yahu diye sordum. Betül'ün çığlıkları birden kesildi. Boğulur gibi çıkan tiz bir sesle. Kimsiniz siz? Ne istiyorsunuz benden? Diye sordu. Ya bu kadar bağırmanın ne anlamı vardı? Diye söylendim. Ödümü kopardın. Şimdi de gözlerini kısmış beni ilk defa görüyormuş gibi yüzüme bakıyordu. Ben de ona bakmaya başladım. Hem de hayretle. Ne oldu? Ne bakıyorsun yüzüme? Diye sordum. Beceremedin mi? Betül'ün nutku tutulmuş gibiydi. Siz diye kekeledi. Siz yazar Taner Yılmaz değil misiniz? Öfkeden günaydın diye homurdandım. Yoksa beni gerçek bir orangutan mı sanmıştınız Sayın Betül Hanım? Betül'ün kaşları çatıldı. Gecelik içindeki dekolte halini hatırlayarak yorganı üstüne doğru çekip göğsünün çıplaklığını örtmeye çalıştı. Sizin ne işiniz var evimde? Diye sordu. Yeter artık Betül. Hadi bu komediye son ver de gireyim. Bir an önce buradan çıkmak istiyorum. Betül'ün yüzü sapsarıydı. Evet diye mırıldandı Betül. Bir an önce çıkıp gitseniz çok iyi olur. Aksi halde derhal polis çağıracağım. Aptal aptal yüzüne baktım. Polis mi çağıracaksın? Çıldırdın mı sen? Asıl çıldıran sizsiniz. Bu düpedüz haneye tecavüz ve silahlı adam tehdididir. Asıl gayenizin ne olduğunu bilmiyorum ama galiba büyük bir hata yapıyorsunuz. Yatağın kenarına oturdum ve kaşlarımı çatarak sevgilime baktım. Bu kadar oyun yeter artık. Betül kızmaya başlıyorum bak. Ben Betül değilim ve öyle birini de tanımıyorum. Lanet olsun Betül, ne yapmaya çalışıyorsun sen? Oyun oynamanın sırası mı şimdi? Sevgilim hala şaşkınlıkla yüzüme bakıyordu. İşte tam o sırada fark ettiğim bir şey beni gaflet uykusundan uyandırdı. Karşımdaki kadının çıplaklığını örtmek için örtündüğü yorgan hafifçe üstünden kaymış ve sol omuzu ortaya çıkmıştı. Tam omuz başında çok belirgin ve oldukça iri doğumdan kalma bir leke gözüme çarpmıştı. Bir an donmuş gibi yerime muhlanıp kaldım. Betül'ün vücudunda böyle bir leke yoktu. Kesinlikle yoktu. Yüzlerce kere okşayıp öptüğüm o omuzu benden daha iyi tanıyan biri olamazdı. Şaşkınlık sırası bana gelmişti şimdi. Dehşetle kadına bakmaya başladım. Aman Allah'ım, böyle bir şey olamaz. Her yanıyla birbirine tıpatıp benzeyen iki kişiydi bunlar. Sevgilim ve yataktaki bu kadın. Kadın kapıldığım dehşeti fark etmiş olmalıydı. Sanki korkusu biraz daha azalmış gibiydi. Sanırım beni birine benzettiniz ya da yanlış bir adrese geldiniz dedi. Tüylerim diken diken olmuş vaziyette. Kimsiniz siz diye sordum. Kadın biraz daha dik ve mağrur bir şekilde ben Hadiye Moran'ım dedi. O an acı da olsa gerçeklerle yüz yüze gelmiştim. İçimde bir şeylerin yıkılıp yok olduğunu duymuşuyordum. Bir kabustan uyanır gibi arkadaşım Ersin'in karısı Sacide'nin anlattıkları birer birer beynime geri geliyor ve her şey yerli yerine oturuyordu. Sadiye adlı bir kız kardeşiniz var mı diye sordum. Sesim adeta boğazıma yapışmıştı. Evet var diye kekeledi. Biz yumurta ikiziyiz. Nereden biliyorsunuz? Aman Allah'ım diyebildim ancak. Tüylerim diken diken olmuştu. Ne tür bir oyuna getirildiğimi galiba şimdi anlıyordum. Elim gayri ihtiyari cebime attığım tabancaya gitti. Cebimden çıkarıp dikkatli tabancayı incelemeye başladım. Tahmin ettiğim gibi ise avucumda tuttuğum silah dolu olmalıydı. Beni bir cinayet aracı olarak kullanıyorlardı. Bunu ancak şimdi anlayabilmiştim. Karşımdaki kadın silahı elime alınca yeniden korkuya kapıldı. Yataktan fırlamaya çalıştı. Örtünmeyi unutmuş gecelikli yarı dekolte haline aldırmaz olmuştu. Kaçmaya çalıştığını fark ettim. Hemen korkmayın diye mırıldadım. Size bir kötülüğüm dokunmayacak. Herhalde bana güvenmiyordu. Hadiye Moran tir tir titremeye başlamıştı. Beni öldürmek mi niyetiniz? Sizi Sadiye mi gönderdi buraya? Galiba ikimiz de aldatıldık diye fısıldadım tabancanın şarjörünü kontrol ederken. Şarjör ağzına kadar doluydu. Az kaldı silahı elimden fırlatacaktım. Şayet o an alt kattan gelen sesleri duymasaydım merdivenlerde bir gürültü olmuştu. Şarjörü yeniden yerine itip hızla arkaya döndüm. Aynı anda da kapı ardına kadar açılıp eşikte Tonguç göründü. Elinde silahla beni yatağın önünde görünce aptallaşarak yüzüme baktı. Galiba henüz durumu kavrayamamıştı. Hadi abi ne duruyorsun? Bastana tetiğe diye bağırdı. Öldür şu karıyı. Tam bir panik yaşadığımı sanıyor olmalıydı. Ve ben gerçekten de öyleydim. Sanki bütün uzuvlarım uyuşmuş, adalelerim kasılmış, sinirlerim inanılmaz derecede gerilmişti. Bakışlarımı Tonguç'tan çevirip karşımda duran Hadiye Moran'a çevirmiştim. Genç kadın ellerini yüzüne kapanmış, dehşet içinde olacakları bekliyordu. Ama yüzündeki inanılmaz derecede şekillenen korkudan Tonguç'u tanıdığını anlamakta zorlanmadım. Tanrı'nın o gücü bana nasıl verdiğini hayatım boyunca hiç anlayamayacaktım. Ama kızgın bir ifadeyle geri dönüp çık dışarı diye bağırdım. Sahneyi berbat ediyorsun. O sırada yapılması gerekeni yapıp yapmadığımdan emin değildim. Belki benim yerimde olan başka bir kişi silahı Tonguç'a yöneltip o aldatılmışlık ve ihanete uğramanın verdiği hiddet ve bunalımla ateş edebilirdi. Ama ben öyle yapmadım. Belki korkaklık ve cesaretsizlik, belki de akıl ve sağduyunun öfke ve hırsa galebe çalması. Ne isterseniz deyin. Git uzaklaş buradan. Konsantrasyonumu bozuyorsun diye bağırdım. Tonguç kısa bir tereddüt yaşadı. Kapının ağzında kararsızca duraladı. Birkaç saniye Hadiye Moran'a baktı. Sonra ne düşündüyse hızla dışarıya fırladı. Karşımdaki genç kadın taş kesilmiş ne olduğunu anlamadan yüzüme bakmaya devam ediyordu. Artık soru sormayı da çığlık atmayı da başa bırakmıştım. Fakat yüzü kireç gibi bembeyazdı. Sesimi kısarak lütfen dedim. Bir çığlık atın ve yere yuvarlanın. Tonguç hala dışarıda neticeyi bekliyor olabilirdi. Daha fazla gür bir sesle konuşamazdım. Serbest elimle yere yatmasını işaret ettim. Herhalde önce ne dediğimi anlamamış olmalıydı. Garip garip yüzüme baktı ama elimdeki tabancanın namlusunu ondan uzak tuttuğum için kendisini ateş etmeyeceğimi sonunda anlamış olmalıydı ki başıyla onayladığını gösteren bir işaret yaptı. Bu şartlar altında gösterdiği soğukkanlılığı takdir etmek gerekirdi. Belki yerinde bir başkası olsa çoktan korkudan bayılırdı. Namluyu odanın başka bir köşesine çevirdim. Hadiye Moran çığlığını salıverirken tetiğe iki kere üst üste dokundum. Korkunç patlamalar evin içinde yankılar yarattı. Sanki kocaman villa o an bana yıkılıyormuş gibi geldi. Arkama döndüm. Yanılmamıştım. Tonguç gitmemişti. Henüz. Fıldır fıldır gözleriyle odayı tarıyordu. Hadiye Moran'ı göremeyince ne oldu, geberdi mi diye sordu. Galiba gerçek oyunculuğumu sergilemenin tam zamanıydı. Müthiş bir paniğe kapılmış gibi irileşmiş gözlerimdeki hayret ifadesiyle bu silah doluymuş, onu gerçekten öldürdüm diyeyim dedim. Tonguç enayiliğimi ihsas eden muzaffer bakışlarla beni süzdü. Ama onun için artık tehlikeli bir insandım. Kendisine oynanan oyunun ve vehametini anlayıp elindeki silahı intikam duygusuyla kendisine de yönelteceğimi sezinleyip hızla odadan fırladı. Gayelerine eriştiklerini sanıyorlardı artık. Onlara göre perde inmiş, oyun tamamlanmıştı. İçimde büyük bir boşluk oluşmuştu. Neden sonra başını ağır ağır karyolanın öbür ucundan kaldırarak beni süzen Hadiye Moran'a gözlerim takıldı. Lütfen giyinin hanımefendi dedim. Sanırım sizinle konuşacak çok şeyimiz olacak. Tehlike artık geçti sayılır. Kulağıma sokaktan akseden motor homurtusu geliyordu. Ağır ağır pencerenin kenarına gidip sokağa baktım. Benim arabam hala bıraktığım yerde duruyordu ama Betül'ün arabası çoktan uzaklaşıp gitmişti. Kısacası suçlular geride bir cesetle katil bıraktıklarını sanarak kaçmışlardı. Betül önceleri sevgi ve arzumun, daha sonra nefretim simgesi olmuştu. Şimdi ise hiç önemi kalmamıştı gözümde. Ona karşı kesinlikle hiçbir şey hissetmiyordum. Belki de olayın en acı yanıydı, ona karşı duygusuz kalışım. Villanın mutfağı pırıl pırıldı. Hadiye dumanı tüten Nescafe kabını önüme bıraktı. Sırtına bir kazak geçirmiş, eteklik giymişti. Hala zaman zaman vücudu belli belirsiz şekilde ürperiyordu. Bunu gözlemleyebiliyordum. Teşekkür ederim diye fısıldadım kahveyi alırken. Korkunç bir gece dedi. Haklısınız, ikimiz için de. Sanırım böyle bir geceyi romanlarınızda bile yazmamışsınızdır. Doğru, yazmadım. O sustu, ben de bir süre konuşmadım. Çok karmaşık duygular içindeydim. Sanki Betül'le konuşuyor gibi bir hisse kapılıyordum. İnanılmaz benzerlik tarif edilecek gibi değildi. Daha evvelden duymuştum tabii ama aynı yumurta ikizlerinin tıpatıp birbirlerine benzediklerini hiç görmemiştim. Ayırt etmek adeta imkansızdı. Hadiye Hanım oturamıyordu bir yere. Elinde kahve fincanı mutfakta bir aşağı bir yukarı dolaşıyordu. Durmaksızın ne gariptir, bu benzerliği çabuk uyum sağlamıştım. Şu farktaki karşımdaki kadın insana saygı ve hürmet telkin eden, cazibesinden çok incelik ve zarafetiyle insanı etkileyen biriydi. Yağmur damlaları hızla camlara vurmakta, dereler halinde aşağıya akmaktaydı. Arada bir çakan şimşek gecenin karanlığını aydınlattığında ışık mutfak penceresine de vuruyor, camı kaplayan yağmur damlacıkları mutfağın duvarlarına yansıyordu. Havanın elektriğinin bizi de etkilediğini, gerginleştirdiğini duymuşuyordum. Kahvemden bir yudum aldıktan sonra kocanız hakkında bilmek istediğim başka şeyler de var dedim. Ne gibi? Örneğin neden ondan boşanmaya karar verdiniz? Bunun konuyla ilgisi var mı? Kanımca var. Ne ilgisi olabilir ki? Aklımda şekillenen kuşkularımı ona doğrudan açıklayamıyordum. Birincisi, eğer kocanızın hayatında başka bir kadın varsa belki bize bu gece burada neler olup bittiğini daha iyi anlamamızı sağlar. Başka bir kadın yoktu sanmıyorum. Öyleyse neden Turgut Moran'dan boşanmak istediniz? Nedeni yalnızca artık onu sevmiyordum. Neden sevmiyordunuz? Çünkü artık evlendiğim adam değildi. Değişti mi yani? Hadiye Hanım için içini çekti. Yo, hayır, hiçbir zaman evlendiğim adam olmadı o. Ben hep öyle olduğunu sanmıştım ama değildi. Daha sonra zaman geçtikçe onu en başından beri ne kadar yanlış tanıdığımı, yanlış değerlendirdiğimi anlamaya başladım. Hadiye mutfağı arşınlamaktan vazgeçip durdu. Tezgaha yaslanarak kollarını göğsünde çaprazladı. Kahvesinden o ana kadar sadece bir yudum içmişti. Ne bakımdan yanlış anlamıştınız onu diye sordum. Hafifçe kızardı. Yaşadıklarından sonra ruhi travmanın bembeyaz kestiği suratı biraz renklendi. Hatta hafifçe gülümsemeyi bile başardı. Tanımadığım bir yabancıyla bunları, özellikle ailemi, yaşantımı tartışmak bana çok ters geliyor diye mırıldandı. Çok haklısınız dedim ama unutmayın ki ben de sizin gibi ihanete uğramış ve cinayet işlemeye yönlendirilmiş biriyim. Müşterek yanlarımız var. Az daha birimiz kurban, birimiz katil olacaktık. Hak verircesine başını salladı. Önce yutkundu, sesi kısık çıktı. Sorunuzu yanıtlayabilmek için önce kendimle ilgili bir şey söylemem gerekiyor. Lise ve üniversite yıllarım boyunca hiç göze batmayan biriydim ben. Tutucu bir çevrede büyümüştüm. Fatih'te çıktığım erkek arkadaşlarım olmadı. Manidar bir şekilde onu süzdüm. Buna inanmak çok zor. Hadiye Hanım biraz daha kızardı. Kendini kontrol etmeye çalıştı ama başaramadı. Gerçek buydu. İnanılmaz derecede utangaçtım. Hastalık derecesinde diyebilirim. Durmadan erkeklerden kaçardım. Hatta herkesten kaçardım. Yakın kız arkadaşım da yoktu. İnanmıyorum. Gülümsedi hafifçe. Bu aynı yumurta ikizlerinin özelliği galiba. Sadiye ne kadar girişken, cana yakın, insanlarla rahat ilişkiye girebiliyorsa ben de o ölçüde insanlardan kaçardım. Beni kimsenin yakından tanımasını istemiyordum. Çünkü tanıdıkları zaman sevmeyeceklerine karar vermiştim. Reddedilmeye dayanamayacağımı bildiğim için de kimseyle yakınlık kurmuyordum. Neden sevilmeyeceğinize karar vermiştiniz? Çünkü onlara uyabilecek kadar akıllı, zeki ve güzel olmadığımı düşünürdüm hep. Elimde olmadan gülümsedim. Herhalde bu düşüncenizi çürütecek bir şey söylemek böyle bir yerde ve zamanda bana düşmez. Ama ne kadar akıllı ve zeki olduğunuz açıkça görülüyor. Ayrıca aynaya bakıp da güzel olmadığınızı düşünmenizi bir türlü aklım almıyor. Hadiye Moran bakışlarını kahve fincanından ayırıp bana baktı. Benim bakışlarımsa dosdoğru etkileyici ve sıcaktı. Nazarlarım da onu sarıp sarmalarken ne fazla cesur davranıyor ne de bir takım gizli imalarda bulunuyordum. Davranışlarım tamamıyla olgun ve itimat telkin eden türdendi. Gözlemlerde bulunuyor, gerçekleri dile getirmeye çalışıyordum. Hadiye yine de kendisini çok çekici bulduğumu hissetmiş olmalıydı. Nasıl olmasındı ki artık karşısındaki adamın ikiz kız kardeşine deli gibi tutkun olduğunu öğrenmişti. Bu da kendisini tedirgin hissetmesine yetiyordu. Başını çevirdi. Kapkara pencereyi süsleyen gümüş rengi yağmur damlacıklarına baktı bir süre. O zamanlar korkunç bir aşağılık kompleksim vardı dedi. Neden? Ailemden, özellikle de babamdan. Nasıl bir insandı? Sert, haşin ve anlayışsız. Son derece de tutucu. Ama babamın konuyla bir ilgisi yok. Olsa olsa bilinçsizce erken evden kopmamıza neden oldu. Ama annenizle ilişkiniz hala devam ediyor, değil mi? Sadiye söylemiş olamaz. Pardon, yani Betül diye taradığınız kız kardeşim. Zira o annemle görüşmez. Kimden öğrendiniz? Cumartesi günü sizi annenizle Beyoğlu'nda alışveriş yaparken gördüm. Ama o sırada sizin Betül'ün kız kardeşi olduğunuzu bilmiyordum tabii. Hatta sizi Fatih'e kadar Betül sanarak takipte ettim. Yeniden bakışlarını pencereden çevirip bana döndü. Bunu Sadiye'ye anlattınız mı? Daha sonra, ama beni kandırmayı başardın. Gerçeği söylemedin. Buna hiç şaşmam. Az evvel yanılmıyorsam babanızın evdeki despot tutumundan dolayı evden erken uzaklaştığınızı söylediniz. Evlenerek mi? Evet, ama Turgut konusunda. Durdu yine bir süre. Onun hakkında da en başından beri yanlış bir yargıya vardığınızı anlıyordunuz, dedim usulca. İçini çekti belli belirsiz. İşte bütün sorun buydu zaten. İnsanları kendimden uzaklaştırmakta, kabuğuma çekilip saklanmakta öyle başarılıydım ki. Kimse bana yaklaşamıyordu. Özellikle erkekler uzak duruyordu. Onları çarçabuk kaçırmayı iyi biliyordum. Sonra evdeki baba baskısından bunaldığım bir sırada Turgut çıktı karşıma. O kolay pes etmedi ve bir türlü vazgeçmedi. Uzun bir süre benimle çıkabilmek için uğraştı. Onu sayısız kere reddettiğim halde hep geri geldi. Utangaçlığım onu bıktırmadı. Ona karşı kaba davrandım, ilgilenmediğimi belirttim, soğuk şekilde reddettim. Ama bunların hiçbiri Turgut'u durdurmadı. Beni izlemeyi sürdürdü. Daha önce hiç kimse böyle peşime takılmamıştı. Turgut gibi değildi hiçbiri. O yorulmak, bıkmak nedir bilmiyordu. Bunu bir tutku haline dönüştürmüştü. Beni etkilemek için yaptığı şeyler çok masum, hatta budalacaydı. Ama o zamanlar ben de saf ve budalaydım. Bu yüzden de beni etkilemeyi başarıyordu. Bunun yakınılacak bir şey olduğunu hiç sanmıyorum, dedim. Demek ki eşiniz sabırlı ve azimkarmış. Sizi de delice seviyormuş. Yüzüme bakmadan acı bir şekilde gülümsedi. Sonra ağır ağır geçmişindeki hazin anılarını anlatmaya devam etti. Bana durmadan çiçekler, çikolatalar, bazen de ateşli aşk şiirleri yazıp yolluyordu. Size komik gelebilir ama o zamana kadar eli bir kere erkek eline değmemiş kız için baş döndürücü şeylerdi bu yaptıkları. O sıralar evde kalmaya mahkum kız olacağıma çoktan kendimi inandırmıştım. Bir yandan da babamın baskıları artıyordu. Üniversite tahsilimi tamamlamama engel oldu. Oysa ilerideki tek başıma ayakta kalabilmek için fakülteyi bitirmeyi çok istiyordum. Sonuçta Turgut'un ortaya çıkması kendimi değerli, hatta özel biri gibi hissetmemi sağladı. Kendimi içine hapsettiğim kalenin duvarlarını yıktım ve ben de ona kapılıp evden kaçtım. Hadiye konuşurken onu gözlemliyordum. Hadiye geçmişini anlatırken sanki o özel duyguları şaşırtıcı bir biçimde geri gelmişti. Güçlü duygulardı bunlar. Anılarla birlikte yolun başındaki ümitlerini ve beklentilerini hatırlayan genç kadının içini garip bir acının kapladığını görebiliyordum. İnsanın soluğunu kesecek kadar güçlü. Bir hiç uğruna kaybedilen masumiyetin yerindeki boşluk duygusuydu bu. Evlendikten sonra Turgut'un ateşli tutkusunun yalnızca bana yönelik olmadığını anladım, diye devam etti. Hadiye ama nedense sonra sustu, ağzını elinin ayasıyla kapattı. Öğüreceğini, midesinin bulandığını sandım. Ne de olsa çok zor ve dehşet verici anlar yaşamıştık ve kadıncağız geçmişi anlatırken hala zorlanmaktaydı. Ona yardımcı olmak için sordum. Hayatına başka kadınlar mı girdi? Tek bir kadın, sadece bir tane. Kimi kastettiğini sezinlemiştim. Anlıyorum, diyebildim fısıltı halinde. Hiç sanmam dedi, soğuk, boğuk bir sesle. Siz olsa olsa o kadının kim olduğunu tahmin edebilirsiniz. Fakat ben de doğurduğu acıları asla anlayamazsınız. Haklı olabilirdi. Hadiye'nin büyük bir bunalım içinde olduğunu çok iyi görüyordum. Daha fazla üstüne gitmem, her şeyi öğrenmeye kalkışmam doğru değildi. En azından ona saygısızlık ediyordum. Lakin bu gece beynimdeki tüm sorunların aydınlığa kavuşması şart olmuştu. Bu nedenle sorularıma devam ettim. Eşinizin Sadiye ile olan ilişkisini ne zaman fark ettiniz? Evlendikten hemen sonra. Kusura bakmayın diye mırıldandım. Bu konuyu tartışmanın sizi rahatsız ettiğinin farkındayım ama her şeyi bilmem gerekiyor. Olayların bir mağduru da benim. Az kalsın beni de bir cinayete sürüklüyorlardı. Elini ağzından çekti. Örtüsünü bastırmış gibi toparlandı. Haklısınız dedi. Sizi de korkunç bir plana alet etmişler. Evliliğimizin 10. gününde Sadiye bize kalmaya geldi. Onun babamla arası benimkinden de beterdi. O çok farklı yaratılışta bir kızdı. Haset, kıskanç, içi her zaman kötülük dolu bir insandı. Beni oldum olası sevmez, aptal pısırık bulurdu. Annemle babamın tüm baskılarına karşın mahallemizde karıştırmadığı oğlan bırakmaz. Ben ne kadar dokunsam o da o nispette işveli ve sokulgandı. O tarihlerde eşim de babasından kalma Teşvikiye'deki bir apartman katında oturuyorduk. Kayınpederim henüz vefat etmemiş, Turgut bugünkü zenginliğine henüz kavuşmamıştı. Sadiye'nin de bize gelişinin ertesi günü onları sevişirken yakaladım. Bakışlarımı kaçırdım. İçim cız etti. Kadıncağızın ne kadar zor duruma düştüğünü tahmin edebiliyordum. Feci bir şey olmalıydı. Söyleyecek kelime bulamadım. Bir süre yine sessiz kalarak cama çarpan sert yağmur damlacıklarını seyretti. Aslında kocamı baştan çıkaran kız kardeşim diye fısıldadı. Beni daima küçümsemiş, hor görmüştüm. Turgut'la yaptığımız izdivacı bir türlü kabullenmediğini daha sonra anladım. Bunca gençle ilişkiye girmesine rağmen bir türlü talibi çıkmıyordu. Bunu açıklamasına rağmen sinirlerini gerdiğini iyi biliyordum. O anı hiç unutamam. Bir anda bütün dünyam yıkılmıştı. Bir yandan kocam, diğer yandan kız kardeşim vardı. Neyse ki beni görmediler. Odama kapandım ve bir şey belli etmemeye çalıştım. Henüz çok yeni evliydim ve ne yapacağımı bilemiyordum.